Ayrım 32. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 378. 10. Mevlüt Polis'te. Bütün hayatım bu sokaklarda geçti. Ferhat. Elektrik çalan pek çok lokanta, büfe, otel gibi güneş pavyonda resmi kaçakları vardı. Bunlar baskınlarda çoğu danışıklı baskındı, tahsildarlar yakalasın diye konan küçük ve masrafsız kaçaklardı. Ama onlar sayesinde asıl büyük kaçak hat gizlenmiş oluyordu. Çalışmalarımız sırasında hakiki kaçakları bulmak için şarkıcıların, hatunların barındığı kulise, alt kat koridorlarına inme hayallerim olduğunu gören Bay Bıyık uyardı beni. Savcılar, polis ayarlanır da çökertme harekatı başarılı olsa bile sürmeneli Sami'nin şerefini kurtarmak için çok sert bir karşı harekata girişeceğini tahmin etmek zor değildi. O sırada birkaç kişi vurulabilir, kan akabilirdi. Ortada bu kadar görünmem, yüzümün tanınması doğru değildi. Tecrübeli tahsildar askere de dikkat etmeliydim. Güneş pavyonun defteri ondaydı ve tabii ikili oynuyordu. Böylece güneş pavyondan ayağımı kestim. Ama beni artık evde bekleyen Samiha olmadığı ve pavyon kokusundan vazgeçemediğim için diğer pavyonlara gittim. Askerle bir akşam tam pavyonda böyle karşılaştık. Bize özel masalardan birini verdiler. Hayaletimsi dekorları, tuhaf sesler çıkaran tuvaletleri ve kötücül bakışlı fedaileriyle bu yer gerçekten korkutucudur ama yıllanmış tahsildar asker, ben genç meslektaşına çok tatlı, arkadaşça davrandı. Konuyu da hiç beklemediğim bir şekilde Sürmeneli Sami'den onun aslında ne kadar iyi ve mert bir adam olduğundan açtı. Sürmeneli'yi tanısan, onun aile hayatını, Beyoğlu ve ülke için düşündüklerini bilsen, aleyhine edilen dedikodulara kanmaz, onun için kötü bir şey düşünmezsin, dedi asker. Ben ne Sami Bey ne de kimse için kötü bir şey düşünmüyorum, dedim. Bu söylediğimin bir şekilde Selvihan'a ulaşacağını hissettim. Çok içiyordum çünkü. Sürmelerinin aile hayatı lafı aklımı karıştırmıştı. Samiha niye bizim aile hayatımıza inancını kaybetmişti? Mevlüt'le yolladığım eve dön mesajını Samiha almış mıydı? Hayatta insanın neye niyet ettiğini hissettirmesi yanlıştır, dedi asker. Sakın pavyon ve çete savaşlarını ve çökertmelere bulaşma. Nedense Mevlüt da hiçbir şeye bulaşmaz diye düşündüm. Mevlüt çok iyi arkadaşım. Niye Samiha eve gelmiyor filan diyordum kendi kendime. Bir baktım, tahsildar asker tam pavyonun garsonlarını maşallah çok iyi tanıyor. Aralarında fısıldaşarak konuşuyorlardı. Benden bir şey saklamayın lütfen. O zaman ben de sizden bir şey saklamam. Şehir hayatının derinliği sakladıklarımızın derinliğinden gelir. Bu şehirde doğdum. Bütün hayatım bu sokaklarda geçti. Bir ara baktım. Tahsildar asker de gitmiş. Bu sene Fener niye şampiyon olamaz diye biz onunla kavga mı etmiştik? Bir saat gelir, pavyon boşalır, arkadan bir yerden kasetten müzik çalarlar. 10 milyonluk şehirde uyumayan ve yalnızlığıyla gurur duyan birkaç kişiden biri olduğunu hissedersin. Çıkarken kapıda bir benzerine yapışır, biraz daha sohbet edelim dersin. Anlatacağım çok şey var. Ateşin var mı kardeş? Buyur, bir tane de sen yak bakalım. Sen niye Samsun içmiyorsun? Ben Amerikan sigarası içmem. Öksürtüyor, kanserli. Şimdi şu adamı sabah tanı desen tanıyamam diye düşünerek onunla boş sokaklarda yürüyorum. Sabahları bu dükkanların, büfelerin, lokantaların önü bizlerin kırdığı şişeler, çöpler ve diğer pisliklerle dolar da kaldırımları süpüren tezgahtarlar küfrederler bize. Kardeşim, tek istediğiniz biraz içten bir sohbet, tamam mı? Dürüstçe konuşacağım. Her şeyi söyleyebileceğim bir arkadaş. Anlatabilir miyim? Ben aslında hayatta çok uğraştım, çok çalıştım da ne yazık ki eve dikkat edemedik. Ne dedin? Ev diyorum, önemlidir. Önce ben anlatayım. Haklısın kardeşim de bu saatte buralarda bile içki veren yer kalmamıştır. Kapanmıştır orası ama senin kalbini mi kıracağız? Tamam, bakarız. Geceleri şehir daha güzel oluyor, biliyor musun? Gece adamları doğru söyler, ha? Korkma, köpekler bir şey yapmaz. Sen İstanbul'u değil misin? Selvihan mı dedin? Yok, o yerin adını hiç işitmedim. Orası da sabah ezanından önceki son türkülü vardır herhalde. Girelim istersen, memleket türküleri söyleriz. Sen nerelisin? Bak gördün mü, burası da kapalı. Ben bu sokaklarda ömür tüketmişimdir. Artık bu saatten sonra içki alacağım bir yer Cihangir'de de yoktur. Bütün kerhaneleri, travestileri filan daha da atacaklar buralarda. Yok, orası da kapalı. Bazen çok kötü bakıyor bu herif. Arkadaşlar görse, Ferhat nereden buluyorsun oğlum bu tipleri derler. Affedersiniz, evli misiniz? Yanlış anlama kardeşim. Herkesin özel hayatı kendine. Karadenizliyim diyorsun da gemilerin var mı bari? Bir saatten sonra her söze, affedersiniz yanlış anlamayın diye başlarlar. O zaman niye sürekli yanlış şey söylüyorsun ki? Niye bizim güzel Samsun'umuz yerine Amerikan sigarası içiyorsun ki? Bizim fakirhaneye geldik, ikinci kat. Benim hanım beni terk etti. Ben de o eve dönene kadar divanda uyuyorum. Buzdolabındaki son rakıdan birer tane daha içelim de son geceyi bitirelim. Yarın sabah erkenden biliyor musun ben yine yaşlı katiplerle oturup hepinizin cemaziyel evveline bakacağım. Yanlış anlama, mutluyum nihayetinde. Ömrüm geçti bu şehirde. Hala bırakamadım. Artık geliriyle ay sonunu getirebildiği için Mevlüt akşamları haberlerin bitmesinden çok sonra evden çıkıyor, saat 11'i bulmadan da eve dönüyordu. Tahsilden olarak cebine kalan para sayesinde 25 yıldır hissettiği geçim telaşından ilk defa biraz olsun kurtulmuştu. Haftanın 2-3 günü düzenli olarak boza bıraktığı eski müşterileri de azalmıştı. Mevlüt kızlarının pişirdiği akşam yemeğini onlarla şakalaşıp televizyona bakarak yiyor, bazı akşamlar kızları uyumadan eve yetişiyor ve onlarla televizyon seyretmeye devam ediyordu. Topladığı paraların son lirasına kadar satır satır hesabını Ferhat'a veriyordu Mevlüt. Son zamanlarda kendisine karşı alaycı bir tutum takınan Ferhat bir keresinde şu soruyu sormuştu ona. Mevlüt, piyangodan en büyük ikramiye çıksa ne yapardın? Evde kızlarla oturur, televizyona bakar, başka da bir şey yapmazdım, demişti Mevlüt gülümseyerek. Ferhat kendisini yarı hayret eden ve yarı küçümseyici, sen de ne safmışsın be Mevlüt diyen bir ifadeyle bakmıştı. Bütün hayatı boyunca uyanıklar, üç kağıtçılar, kendini akıllı zannedenler bu ifadeyle bakmışlardı Mevlüt'a. Ama Ferhat onlardan değildi, Mevlüt'ü anlardı. Yıllarca dürüstlüğüne içten saygı duyan Ferhat'ın şimdi bu bakışı atması Mevlüt'ün kalbini kırmıştı. Bazı akşamlar ücra sokaklarda boza satarken Ferhat'ı düşünüyor, hala boza satmasını pek çokları gibi onun da kafadan çatlaklık olarak gördüğünü seziyordu. Samiha da belki öyle düşünüyordu ama sonunda Ferhat'ı terk etmişti. Hiçbir kadın Mevlüt'ü terk etmemişti. Kasım başında bir akşam eve yaklaşırken sokakta bir polis arabası görünce Ferhat'ı düşündü Mevlüt. Polislerin sokağa kendisi için geldiklerini aklının ucundan bile geçirmedi. Eve girip merdivenlerdeki polisi, açık kapıyı ve kızlarının korkulu yüzlerini görünce konunun kendisi olmadığını, Ferhat'ın tahsildarlık hileleriyle ilgili bir şey bulduğunu hemen sezdi. Fatma ile Fevziye telaşlıydılar. ''Babanızın bu akşam ifadesini alacağız, o kadar.'' dedi memur kapıda gözyaşlarıyla babalarını uğurlayan kızları yatıştırmak için. Mevlüt konu ister uyuşturucu, ister siyaset, ister sıradan cinayet olsun, memurun sözünün yanıltıcı olduğunu biliyordu. Bazen ifade için alınan biri yıllarca dönemezdi evine. Zaten bir ifade için 5 dakika uzaklıktaki karakoldan araba yollamazlardı. Polis arabası gece karanlığında ilerlerken Mevlüt bir suçu olmadığını defalarca kendine tekrarladı. Ama tabii Ferhat'ın bir suçu olabilirdi, kendisi de onunla işbirliği yapmıştı. Bu da onu suçlu konumuna düşürebilirdi. En azından niyet olarak bir suçluluk duygusu, bir karın ağrısı gibi içinde yükselmeye başladı. Emniyette ifadesinin hemen alınmayacağını anladı. Böyle olacağını kendi de tahmin etmişti ama yine de hayal kırıklığına uğradı. Genişçe bir hücreye tıktılar Mevlüt'ü. Dışarıdaki soluk lambanın ışığı içeri giriyordu. Ama hücrenin arkası karanlıktı. Mevlüt orada iki kişi olduğunu tahmin etti. Birincisi uyuyordu. İkincisi de sarhoştu ve hafif hafif birilerine söyleniyordu. Mevlüt birinci adam gibi hücrenin bir köşesine, soğuk zemine yatıp kıvrıldı ve ikinci adamın sesini duymamak için kulağını omzuna dayadı. Evden ayrılırken Fatma ve Fevziye'nin kendisine korkulu bakışlarını, ağlayışlarını gözünün önüne getirince kederlendi. En iyisi çocukluğundaki gibi için için kederlenerek uyuyakalmaktı. Şimdi Raiha, kocasının bu halde olduğunu görseydi ne derdi? ''Sana Ferhat'tan uzak dur demedim mi?'' derdi. Raiha'nın bir küçük kızı gibi saçını düzeltişini, öfkeli hallerini ve mutfakta becerikli bir şekilde küçük kolaylıklar icat ettikçe muzip bir bakışla gülüşünü gözünün önüne getirdi. Bazen ne güzel şakalaşır gülüşürlerdi. Raiha sağ olsaydı Mevlüt şimdi başına geleceklerden daha az korkardı. Sabah sorguda mutlaka dayak atar, belki falakaya yatırır, elektrik de verirlerdi. Ferhat polisin kötülüklerini çok anlatmıştı Mevlüt'a. İşte şimdi o polisin elindeydi. Bir şey olmaz diye yatıştırdı kendini. Askere gitmeden önce de dayaktan çok korkmuştu ama sonunda idare etmişti işi. Bütün gece uyuyamadı. Sabah ezanı işitilince sokaklara çıkabilmenin, şehir hayatına karışabilmenin ne büyük nimet olduğunu anladı. Sorgu odasına alındığında uykusuzluk ve endişeden karnı ağrıyordu. Dayak atarlarsa ağzından bir laf almak için, falakaya yatırırlarsa ne yapmalıydı? Mevlüt solcu arkadaşlarından işkencede kahramanca direnerek ölen pek çok şerefli adamın hikayesini dinlemişti. Onlar gibi olmak isterdi ama saklayacağı şey neydi? Ferhat'ın kendi adını kullanarak bilmediği haltlar karıştırdığına emindi. Tahsildarlık işine girmekle büyük hata yapmıştı. Sivil kıyafetli bir adam, "Burası evin mi ulan senin?" dedi. "Otur demeden oturma hemen." "Kusura bakma, yanlış anlamayın. Biz burada her şeyi doğru anlarız da bakalım sen her şeyin doğrusunu söyleyecek misin?" "Söyleyeceğim," dedi Mevlüt cesaretle ve içtenlikle. Bu sözünden etkilendiklerini gördü. İki gece önce ne yaptığını sordular. Mevlüt o akşam her akşamki gibi boza satmaya çıktığını söyledi ve hangi mahalleye, hangi sokaklara girdiğini, hangi apartmanlara saat kaç civarında uğradığını anlattı. Sorgu bir ara yavaşlamıştı. Mevlüt açık alan kapıdan, koridordan, kolunda bir polisle Süleyman'ın geçtiğini gördü. Onun ne işi vardı burada? Mevlüt kafasını toparlayamadan polislerden Ferhat'ın iki gece önce evinde öldürüldüğünü öğrendi. Mevlüt'ün yüzünde beliren ifadeye polisler dikkatle baktılar. Ferhat'ın tahsildarlık işlerini sordular. Mevlüt bildiği her şeyi sarhoş gibi anlattı. Ne Ferhat'ı ne de Süleyman'ı suçlayacak bir şey söyledi. Arkadaşı ölmüştü. Süleyman'la Ferhat'ın arasında husumet varmış diye ısrarla sordular. Mevlüt bunların eski hikayeler olduğunu, Süleyman'ın yeni evli, çocuklu, mutlu olduğunu, böyle bir şeyi asla yapmayacağını söyledi. Ferhat'ın karısının onu bırakıp Süleyman'ın evine sığındığını hatırlattılar. Mevlüt bu işte Süleyman'ın kabahati olmadığını, zaten artık o eve hiç uğramadığını söyledi. Vediha'dan işitmişti bunları. Arkadaşlarının suçsuzluğunu savunmaktan vazgeçmedi Mevlüt. Ferhat'ı kim öldürmüş olabilirdi? Şüphelendiği biri var mıydı? Yoktu Mevlüt'ün. Ferhat'a herhangi bir husumeti var mıydı? Aralarında para, kadın, kız meselesi var mıydı? Yoktu. Onun öldürülmesini bekler miydi? Beklemezdi. Bazen polisler onu unutuyor, başka şeyler konuşuyor, kapıyı açan birisine laf yetiştiriyor, aralarında futbol şakaları yapıyorlardı. Mevlüt bunlardan durumunun o kadar da kötü olmadığını çıkarıyordu. Bir ara şöyle bir söz işittiğini sandı. Üçü de aynı kıza vurulmuşlar. Sonra konu kendisi değilmiş gibi aralarında gülüştüler. Süleyman mektup hikayesini polise anlatmış olabilir miydi? Mevlüt umutsuzluğa kapıldı. Sorgudan sonra yine nezarethaneye yollanınca içindeki suçluluk duygusu telaşa dönüştü. Şimdi mektup hikayesini, Süleyman'ın kendisini nasıl aldattığını dayakla anlattıracaklardı. Bu Mevlüt'e bir an o kadar utanç verici geldi ki ölmek istedi. Ama sonra bu korkularını abartılı buldu. Evet, üçü de Samiha'ya aşık olmuştu. Doğruydu bu. Mevlüt polisin "ben aslında mektupları Raiha'ya yazdım" demesine de gülüp geçeceğini anladı. Bu hesapları vermeye hazırlanırken öğleden sonra Mevlüt'ü salıverdiler. Sokakta Ferhat için kederlendi. Sanki kendi hayat ve hatıralarının önemli bir kısmı silinip atılmıştı. Ama eve koşup kızlarına sarılma isteği o kadar güçlüydü ki Taksim otobüsüne heyecanla bindi. Evde kızları yoktu. Evin boş hali aşırı keder vericiydi. Fatma ile Fevziye bulaşıkları yıkamadan çıkmışlardı. 30 yıllık boza aletleri, Rayhan'ın pencere önündeki fesleğen saksısı, 2 günde cesaretlenip etrafta pervasızca gezinmeye başlayan iri hamam böcekleri, hüzün, hatta tuhaf bir korku verdi Mevlüt'a. Sanki bir günde oda başka bir yere dönüşmüş, eşyalar hafifçe şekil değiştirmişti. Koşarak sokaklara çıktı. Kızlarının teyzeleriyle Duttepe'de olduklarından hiç şüphesi yoktu. Şimdi Duttepe'de herkes Ferhat'la yakın olduğu için Mevlüt'ü suçlayacaktı. Ferhat'ın ölümü için Samiha'ya başsağlığı dilerken ne demeliydi? Mecidiyeköy otobüsünün pencerelerinden bakarken bunları düşündü. Duttepe'de Aktaşlar'da bayram namazından sonraki kalabalık vardı. Süleyman da kendisiyle aynı saatlerde bırakılmıştı. Karısı Melahat'la bir ara karşılıklı otururken buldu kendini Mevlüt. Hiçbir şey konuşmadan televizyona baktılar. Mevlüt kendi halinde kadını herkesin haksızlık ettiğini düşündü. Şimdi kendi de suçlanmadan, azarlanmadan kızları alıp bir an önce tarla başındaki eve dönmek istiyordu. Süleyman'ın serbest bırakılmasının sevincini bile kendisine yönelik bir suçlama olarak algılıyordu. Allah'tan artık evin 4 katı, sürekli açık 3 tane de televizyon vardı. Mevlüt giriş katından ayrılmadı, böylece ağlayan Samiha'yı görüp ona başsağlığı dileyemedi. Şimdi Samiha da dul kalmıştı işte. Belki de Ferhat'ın başına bunların gelebileceğini görüp akıllıca ondan kaçmıştı. Ferhat'ın Alevi akrabaları, tahsildar meslektaşları ve Beyoğlu'ndan birkaç eski dostunun katıldığı cenazesine Samiha gelmedi. Mezarlıktan çıkışta Mevlüt ve Muhini ne yapacaklarını bilemediler. İstanbul'un üzerinde kül rengi bir gök vardı. İkisi de aslında içmekten hoşlanmıyordu. Mevlüt Muhini ile sinemaya gitti. Sonra eve koşup kızlarını bekledi. Mevlüt kızlarına teyzelerinin kocasının cenazesinden hiç söz etmedi bile. Fatma ile Fevzi'ye eğlenceli Ferhat eniştelerinin kötü bir şey yaptığına, bu yüzden öldürüldüğüne inanmış gibi hareket ediyor. Bu konuda soru sormuyorlardı. Samiha acaba kızlarına neler anlatıyor, neler telkin ediyordu? Mevlüt kızlarını gördükçe gelecekleri konusunda telaşlanıyor. Aktaşlar Ferhat hakkında ne düşünüyorsa kızları da öyle düşünsünler istiyordu. Bu isteğinin rahmetlinin hoşuna gitmeyeceğini biliyor. Utanıyordu. Ama bu konudaki şahsi düşünceleri kızlarının geleceği düşünüldüğünde hiç önemli değildi. Ferhat'ın ölümünden sonra şehirde var olma savaşında Korkut ile Süleyman'dan başka bir desteği kalmadığını anlıyordu. Mevlüt daha ilk günden Korkut'a polise söylediği şeyi söylemişti. Ferhat'ın elektrik dümenlerinden gerçekten haberi yoktu. Üstelik iş kendisine göre değildi, hemen bırakacaktı. Birikmiş bir parası da vardı. Bu kararını bildirmek için Yeditepe Elektriği'nin Taksim'deki büyük binasına gittiğinde hesabının kesildiğini gördü. Özelleştirmeden sonraki yağma yüzünden şirketin yeni sahipleri eleştirilerden, yolsuzluk söylentilerinden çekiniyordu. Mevlüt tanıdığı tahsildarların şimdiden Ferhat'tan mesleği lekeleyen bir adam gibi söz ettiklerini acıyla işitti. Aynı adamlar bazen de elektrik kaçağı peşinde koşarken benzeri nedenlerle öldürülen, dövülen bir tahsildarlardan mesleğin yüz akı bir kahraman gibi söz ederlerdi. Ferhat'ın neden, nasıl öldürüldüğü aylarca kesinlik kazanmadı. İlk başta polis bir eşcinsel cinayetinden şüphelenmişti. Bu iddiaya Korkut'la Süleyman bile öfkelendiler. Bu şüphenin nedeni katilin kapıyı zorlamadan eve girmesi, besbelli Ferhat'ın tanıdığı biri olması, hatta evde onunla rakı içmiş olmasıydı. Samiha'nın da ifadesini almışlar, kocasıyla kavgalı olduğunu, ablasıyla eniştesinde yaşadığını kabul edip hiç şüphelenmemişler, eve götürüp çalınan malları belirlemişlerdi. Polis Çukurcuma'nın Cihangir'in düzenli hırsızlarının ikisini gözaltına aldı. Onları dayaktan geçirdi. Mevlüt her gün değişen bu ayrıntıları siyasi ilişkileri sayesinde bilgi edinen Korkut'tan alıyordu. İstanbul'un nüfusu 9 milyon olduğu için eğer yarı çıplak veya ünlü bir kadının fotoğrafı yoksa sıradan kıskançlık, sarhoşluk ve öfke cinayetlerini gazeteler haber yapmıyorlardı artık. Ferhat'ın öldürülmesi gazetelerde haber bile olmadı. Elektrik özelleştirilmesindeki kârlardan çöplenen büyük gazete sahipleri de bu konulardaki olumsuz yazıları yayımlatmıyorlardı. 6 ay sonra Ferhat'ın eski dostlarının yazdığı sol muhalif bir aylık gazete, elektrik yolsuzlukları üzerine kimsenin okumadığı bir yazıda pek çok ad arasında Ferhat Yılmaz'ı da saymıştı. Yazara göre Ferhat Yılmaz, mafya çeteleri arasındaki kâr paylaşım savaşının kurbanı olmuş iyi niyetli bir tahsildardı. Mevlüt'ün adını işitmediği gazeteyi yayımlanmasından 2 ay sonra Süleyman getirdi. Mevlüt'ün haberi okuyuşunu gördü ama sözü ona hiç getirmedi. Süleyman'ın ikinci bir oğlu olmuştu. İnşaat işleri iyi gidiyordu, hayatından memnundu. ''Biz seni ne kadar seviyoruz biliyorsun değil mi?'' dedi Süleyman. ''Fatma ile Fevziye'den hak ettiğin iyi bir işi bulamadığını öğreniyoruz.'' ''Biz memnunuz hamdolsun.'' dedi Mevlüt. ''Benim kızlar niye şikayet ediyorlar anlamadım.'' Ölümünden sonra geçen 8 ayda Ferhat'ın mirası bölüştürülmüştü. Samiha, Aktaşların bulduğu avukatın yardımıyla, kocasının tahsildarlık yıllarında kazandığı paralarla, Çukurcuma ve Tophane civarında alelacele ama ucuza satın aldığı küçük apartman dairelerinden ikisinin sahibiydi artık. Küçük, çarpık çurpuk eski daireler, Vuralların inşaat şirketince boyanıp yenilenmiş ve sonra kiraya verilmişti. Mevlüt her hafta sonu teyzelerine giden, cumartesi akşamı orada kalan Fatma ve Fevziye'den, Duttepe'deki hayatın bütün ayrıntılarını, yedikleri yemeklerden gittikleri sinemalara, teyzeleriyle oynadıkları oyunlardan, Korkut'la Vediha arasındaki kavgalara kadar her şeyi öğreniyordu. Fatma ile Fevziye, tarla başındaki eve yeni kazaklar, kot pantolonlar, çantalar ve başka hediyelerle döner, babalarına bu yeni eşyalarını heyecanla gösterirlerdi. Fatma'yı üniversite giriş sınavlarına şimdiden hazırlayan dershanenin parasını da Samiha teyzeleri veriyor, ceplerine fazladan para da koyuyordu. Turizm okumak istiyordu Fatma. Kızının bu kararlılığını gördükçe Mevlüt'ün gözleri sulanıyordu. ''Korkut'un siyaset merakını biliyorsun.'' dedi Süleyman. ''Ben de gerçekten bir gün abimin memleket için yaptıklarının karşılığını alacağına inanıyorum. Biz köyden koptuk ama İstanbul'da yaşayan Beyşehirlilerin bizim onların insanını desteğini almak için yaşayan bir hemşeri derneği kuruyoruz. Duttepe'den, Kültepe'den, Nohut ve Yören'den başka zenginler de var. Ben siyasetten hiç anlamam dedi Mevlüt. Kırkımıza geldik artık Mevlüt. Her şeyden anlarız biz dedi Süleyman. İşin siyasi yanı hiç yok. Geceler düzenleyeceğiz, geziler, yemekler zaten yapılıyor. Şimdi bir de lokal olacak. Bütün gün büfe işletir gibi çay yapıp memleketliyle arkadaşlık edeceksin işte. Para topladık, Mecidiyeköy'de bir daire aldık. Orayı sen açıp kapayacaksın. Alacağın para gariban sokak satıcısının kazanacağının üç misli olacak en azından. Korkut kefil. Akşam 6'da bırakır, geceleri de bozanı satarsın. Onu da ayarladık. İki gün düşüneyim. Yok, şimdi hemen ver kararını, dedi Süleyman. Ama Mevlüt'ün düşünceli halini görünce ısrar etmedi. Aslında sokaklara, kalabalıklara, Beyoğlu'na daha yakın bir iş isterdi Mevlüt. Müşterilerle şakalaşmak, kapıları çalmak, inişli çıkışlı sonsuz kaldırımlarda yürümek. Onun bildiği, sevdiği şeyler bunlardı. Bir yazıhane işi değil. Ama bütün hayatının Süleyman'la Korkut'un desteğine bağlı olduğunun da fazlasıyla farkındaydı artık. Tahsildarlıktan aldığı bahşişlerin bittiğini de görüyordu. Tahsildarlık yaptığı zamanlarda geceleri az çalıştığı için kaybettiği boza müşterileri de vardı. Bazı geceler hiçbir perde açılmayacak, hiçbir müşteri ona seslenmeyecekmiş gibi geliyordu. Geceleri şehrin betonunu, sertliğini, dehşetini hissediyordu. Köpekler tehditkar değildi artık. Dış mahallelerde tekerlekli madeni çöp vagonları ta şehrin merkezine, Mevlüt'ün sevdiği yere, Beyoğlu'na, Şişli'ye, Cihangir'e her yere gelmişti. Onları karıştıran yeni bir yoksullar sınıfı türemişti. Mevlüt'ün 29 yıl arşınlayarak ruhunun bir parçası haline getirdiği sokaklar şimdi hızla değişiyordu. Çok fazla yazı, çok fazla insan, çok fazla gürültü vardı. Mevlüt geçmişe merakının arttığını görüyor ama Boza'nın bundan nasibini alamayacağını hissediyordu. Sokaklarda daha sert, daha öfkeli yeni bir satıcı kuşağı belirmişti. Hemen kazıklamak isteyen, bağırıp çağıran, sürekli fiyat kıran insanlar. Bu yeni insanlar yırtıcı ama sakardı. Eski satıcı sınıfı şehrin karmaşası içerisinde kaybolup gidiyordu. Mevlüt hemşerileriyle arkadaşlık etme fikrine böyle ısındı. Akşamları istediği kadar Boza'da satabilecekti. İşi kabul etti. Küçük daire giriş katındaydı. Önünde de bir kestaneci duruyordu. Mevlüt ilk aylarda pencereden bakıp kestanecinin işinin inceliklerini öğrendi ve kendi kendine adamın kusurlarını keşfetti. Bazen çıkıp bir bahaneyle ''Kapıcı burada mı? En yakın camcı nerede?'' diye sohbet ediyordu onunla. Birkaç kere de adamın kestane sehpasını binanın içine almasına izin verdi. Bunu yasaklayacaklardı ve birlikte cuma namazına gittiler. 11. Kalbin niyeti ve dilin niyeti. Fatma daha okuyor. Mevlüt hiç de yorucu olmayan dernek yöneticiliği ile boza satıcılığı arasında hoşuna giden bir denge buldu. Çoğu zaman akşam 6'dan önce lokali o geceki faaliyeti yapacak olanlara bırakıyordu. Başka 7-8 kişide de derneğin anahtarı vardı. Bazen Göçük, Nohut gibi bir köyün bütün ahalisi bir geceliğine derneği kapatıyor, Mevlüt da evine koşuyordu. Ertesi sabah daireyi ve mutfağı darmadağınık ve pislik içinde bulurdu. Evde kızlarıyla erkenden akşam yemeği yedikten, lise 2'deki Fatma'nın üniversiteye girebilmek için gerçekten çok çalıştığını, evet kesinlikle rol yapmıyordu, gördükten sonra boza satmak için sokaklara çıktığında kendini iyi hissederdi. 1998 sonbaharında Mevlüt Efendi Hazretlerine pek çok kereler uğradı. Dergahta istekli ve ısrarcı yeni bir kalabalık vardı. Onlardan hoşlanmıyor, onların da kendisinden hoşlanmadığını, fazlalık olarak görüldüğünü hissediyordu. Gittikçe artan sakallı dindarlar, kravatsız kenar mahalleliler, hayranlar ve müritlerden Mevlüt'e sıra gelmiyordu. Zaten Efendi Hazretlerinin hiç geçmeyen hastalıklarından ve yorgun halinden ötürü artık hat dersi de yapılmıyor, dedikoducu ama hiç olmazsa canlı neşeli öğrenciler de gelmiyordu. Efendi Hazretleri pencerenin kenarındaki koltuğunda otururken bekleyen kalabalıktakilerin çoğu bir şeye, hastalığına, en son siyasi gelişmelere, Mevlüt'ün bilmediği bir şeye çok üzülüyormuş gibi dertli dertli başlarını sallıyorlardı. Mevlüt da dergaha her girişinde aynı hüzünlü ifadeyi takınıyor, herkes gibi o da fısıldayarak konuşuyordu. Oysa buraya ilk gelişlerinde herkes ''Oo çocuk suratlı bozacı geldi'' der, müdür Mevlüt diyerek ona tatlılıkla takılır, sokaktan geçerken sesinin ne kadar yanık olduğunu hiç olmazsa birisi söylerdi. Şimdi ise hediye verdiği bozayı içip Mevlüt'ün bozacı olduğunu fark etmeyenler bile vardı. Ama en sonunda Mevlüt bir akşam Efendi Hazretlerinin dikkatini çekmeyi başardı ve onunla 10 dakika konuşabilme mutluluğuna erdi. Aslında bunun mutlu bir sohbet olmadığını dergâhtan çıkar çıkmaz anladı Mevlüt. Ama onunla konuşurken herkesin kendisine gıpta ve kıskançlıkla baktığını o kadar kuvvetle hissetmişti ki mutluluk kapladı içini. O geceki konuşma Velut'un Efendi Hazretleri ile kurduğu hem en derin sohbet oldu hem de kalbini en çok kıranı. Dergaha o geceki ziyaretinden de bir sonuç çıkmayacağına karar vermişti ki o sırada çevresiyle alçak sesle sürekli bir sohbet halinde olan Efendi Hazretleri birden geniş odadaki kalabalığa dönmüş ve sınıfa soru soran öğretmen gibi "Kimin bileğindeki saatin kayışı deri, kimin plastik?" diye bir soru atmıştı ortaya. Efendi Hazretleri ortaya sorular, dini meseller, bilmeceler atmayı severdi. Yine herkes sırayla ve disipline cevap verirken en sonunda Mevlüt'ü fark etmişti. "Oo, mübarek adlı bozacımız gelmiş." Mevlüt'e iltifat ederek hemen yanına çağırmış. Mevlüt onun her görüşünde daha çok sayıda ve daha büyük benlerle kaplı elini öperken yanında oturan bey kalkıp yer vermişti. Efendi Hazretleri de yanında oturan Mevlüt'ün gözlerinin içine onun hiç beklemediği kadar yakından bakarak eski kelimelerle hal hatır sormuştu. Sözleri de duvarlardaki hat levhaları gibi güzeldi. Samiha gelmişti hemen Mevlüt'ün dilinin ucuna ve herkes bakarken aklını karıştıran şeytana kızmıştı. Aslında Samiha'yı düşünüp Raiha'ya mektup yazmasını Efendi Hazretlerine münasip bir dille açmayı çok düşünmüştü Mevlüt. Bunu ne kadar çok düşündüğünü de yıllarca ince ince geliştirdiği mantığı hemen bütün ayrıntılarıyla o anda hatırlamasından anladı. Mevlüt önce Efendi Hazretlerine dinimizdeki niyet mefhumundan söz açacaktı. Sonra da insanın şahsi niyetiyle resmi niyeti arasındaki farkın inceliklerini soracaktı. Böylece hayatının temel tuhaflığını bir de bu nur yüzlü insanın gözünden görecek, kim bilir belki de işittikleri sayesinde içindeki sıkıntılardan kurtulacaktı. Ama sohbet bambaşka bir şekle giriverdi. Mevlüt daha bir şey söyleyemeden Efendi Hazretleri bir ikinci soru daha sordu. "İbadetinizi yapıyor musunuz?" Efendi Hazretleri bu soruyu kendini göstermeye meraklı çiğ kişilere, durmadan konuşanlara, acemilere sorardı. Mevlüt'e hiç sormamıştı. Belki de onun yoksul bir bozucu olduğunu bildiği için. Mevlüt sorunun doğru bir şekilde cevaplanmasına çok tanık olmuştu. Dergâhtaki misafir o günlerde ne kadar namaz kıldığını, zekat verdiğini samimiyetle açıklamalı, ibadetinde de ne yazık ki yetersiz kaldığını suçlulukla kabul etmeliydi. Efendi Hazretleri kusuru mesele etmez, karşısındakini "niyetiniz halisane" diye rahatlatırdı ama şeytan dürttüğü ya da tamamen samimi bir cevap kötü karşılanacağı için Mevlüt kekeledi. Sonra da Allah'ın gözünde önemli olanın kalpteki niyet olduğunu söyledi. Efendi Hazretleri çok kullanırdı bu sözü. Şimdi kendisinin söylemesinin çiğ kaçtığını Mevlüt anında fark etti. "Önemli olan ibadet etmeyi kalbinden geçirmek değil, ibadetin kendisidir," dedi Efendi Hazretleri. Yumuşak bir sesle söylemişti bunu ama onu tanıyanlar bunun bir haddini bildirme olduğunu anladılar hemen. Mevlüt'ün güzel yüzü kıpkırmızı kesildi. "Elbette bir işte maksat neyse hüküm de ona göre verilir," diye devam etti Efendi Hazretleri. "Ukutta itibar makasıt ve meaniyedir." Mevlüt hiç kıpırdamadan önüne bakıyordu. "Kalıp değil kalp esastır," dedi Efendi Hazretleri. Mevlüt'ün hiç kıpırdamadan durmasıyla alay mı ediyordu? Bir iki kişi gülmüştü. Mevlüt bu hafta her gün öğle namazına gittiğini söyledi. Doğru değildi bu. Doğru olmadığında herkesin anladığını hissetti. Efendi Hazretleri belki de Mevlüt'ün utandığını gördüğü için konuyu değiştirdi. Daha yüksek yerlere çekti. "İki türlü niyet vardır," dedi. Mevlüt bunu çok açık işitmiş, anında hafızasına kaydetmişti. "Kalbin niyeti ve dilin niyeti." "Kalbin niyeti esastı. Bütün İslamiyet'in temeli buydu. Efendi Hazretleri bunu zaten hep söylerdi. Yani kalbin niyeti esas ise Mevlüt'ün mektupları Samiha'ya yazmış olması esas mı oluyordu? Ama dilin niyet etmesi de sünnetti. Yani Peygamber Efendimiz Hazretleri diliyle söyleyerek de niyet etmişlerdi. Hanefi mezhebinde kalbin niyet etmesi yeterliyken, şehir hayatında İbn-i Zerhani Hazretlerinin de, Mevlüt bu ismi yanlış hatırlamış olabilirdi, belirttikleri gibi dilin niyeti kalbin niyetiyle birdir. Ya da bir olmalıdır mı demişti İbn-i Zerhani Hazretleri. Mevlüt burasını anlayamamıştı. Çünkü aynı anda sokakta bir arabanın kornası ısrarla çalmaya başladı. Efendi Hazretleri de sohbetini kesti, sonra Mevlüt'e bir an baktı ve ruhunun içindeki her şeyi gördü. Mevlüt'ün utandığını, kendisine çok saygı duyduğunu ve bir an önce gitmek istediğini anladı. "Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz," dedi. Bunu ortaya doğru kaşlarını çatmadan söylemiş ve yine birkaç kişi gülmüştü. Mevlüt sonraki günlerde kalp kırıklığıyla bu sözü çok düşünecekti. Namazda gözü olmayanla kastedilen kimdi? Yeterince namaz kılmayan ve yalan söyleyen Mevlüt mu? Gecenin ortasında korna çalan gürültücü zengin mi? Yoksa genel olarak hayatta niyet ettiklerinin tersini yapan kötü ve zayıf kişiler mi? Odadakiler kime gülmüşlerdi? Kalbin niyetiyle dilin niyeti Mevlüt'ün aklını meşgul etti. Bu ayrım Ferhat'ın şahsi görüşle resmi görüş ayrımına denk düşüyordu ama niyet kelimesi daha insaniydi. Mevlüt kalp ile dil ilişkisini şahsi ile resmi ilişkisinden daha anlamlı buluyordu. Belki de daha ciddi olduğu için. Kısmet demişti derneğe gelen yaşlı ve mülk sahibi eski yoğurtçulardan biri. Bir öğle vakti Mevlüt'le birlikte dışarıdaki kestaneciye bakıp şundan bundan sohbet ederlerken. Böylece kelime duvarlardaki kimi reklam sözleri gibi bir süre Mevlüt'ün aklına takıldı. Ferhat'ın anılarıyla birlikte hafızasının uzak köşelerine ittiği kısmet, gece yürüyüşlerinde Mevlüt'e eşlik etti. Ağaçların yaprakları, kelimeleri söyleyerek kıpırdandılar. Kalbin niyetiyle dilin niyeti arasındaki köprü kısmetti elbette. İnsan bir şeye niyet edebilir, başka bir şeyi dile getirebilir, kısmeti bu ikisini birleştirebilirdi. Şimdi çöplere konmaya çalışan şu martı bile önce bir şeye niyet ediyor, gak gak diyerek bunu kendi kendine dillendiriyor ama kalbinin niyetiyle dilinin niyeti ancak rüzgar, rastlantı, zaman gibi kısmete bağlı şeyler sayesinde gerçekleşiyordu. Raiha ile mutluluğu Mevlüt'ün hayattaki büyük kısmetiydi ve ona saygılı olmalıydı. Efendi Hazretlerine biraz kırgındı ama dergaha gitmesi iyi olmuştu. Sonraki 2 yıl Mevlüt büyük kızının liseyi bitirmesi, üniversiteye girebilmesi konusuyla dertlendi. Fatma'ya ne derslerinde yardım edebiliyor ne de onun iyi çalışıp çalışmadığını denetleyebiliyordu. Ama kızını gönlüyle takip ediyor, Fatma'nın sessizliklerinde, keyifsizce defterlerini açıp surat asarak çalışmasında, öfkeli hallerinde ve hiç konuşmadan pencereden dışarı bakmasında kendi liseli halini ve telaşını görüyordu. Ama kızının ayakları şehre daha çok basıyordu. Mevlüt kızını hem aklı başında hem de güzel buluyordu. Kız kardeşi etrafta olmadığı zamanlarda Fatma'ya kitap defter almayı, onunla Şişli'deki ünlü konak muhallebicisinde birlikte oturup tavuk göğsü yemeyi, kalabalık içinde onunla sohbet etmeyi seviyordu. Fatma başka kızlar gibi babasına saygısız, hırçın ya da sorumsuz değildi. Mevlüt onu kolay azarlayamazdı da. Azarlanacak hiçbir şey de yapmıyordu. Bazen Fatma'nın kararlı halinde, kendine güveninde bir öfke görüyordu. Onunla şakalaşır okurken gözlerini kısmasına, lüzumlu lüzumsuz ellerini yıkamasına ve her şeyi çantasının içine düzensizce atmasına takılır ama fazla ileri gitmezdi Mevlüt. Ona samimi bir saygı duyuyordu. Kızının o karışık çantasına göz atınca şehirle, insanlarla, kurumlarla kendisinin başardığından daha derin ve düzgün bir ilişki kurduğunu, kendisinin yalnızca satıcı olarak tanıdığı pek çok insanla pek çok şeyler konuştuğunu anlardı. Çantada ne çok kimlik kartı, ne çok kağıt, firketeler, küçük çantalar, kitap, defter, giriş kartı, paketler, cikletler ve çikolatalar vardı. Bazen çantadan Mevlüt'ün daha önceden hiç koklamadığı bir koku çıkardı. Mevlüt'ün kızının önünde yarı şaka yarı ciddi kokladığı kitaplardan gelmiyordu bu koku ama kitabiydi. Bisküvilerin, kızın babası etrafta yokken çiğnediği çikletlerin ve kaynağını bulamadığı yapay bir vanilya kokusuna benzeyen bu koku, Mevlüt'te kızının bir başka hayata kolaylıkla geçebileceği duygusu uyandırdı. Mevlüt, Fatma'nın liseyi bitirip üniversiteye gitmesini çok istiyor ama bazen onun kiminle evleneceğini düşünürken yakalıyordu kendini. Sevmiyordu bu konuyu. Kızının evden uçup gideceğini, burada hayatı unutmak isteyeceğini seziyordu. 1999'un başında birkaç kere seni dershanenin kapısından alayım dedi kızına. Bazen Fatma'nın Şişli'deki üniversite giriş derhanesinden çıkış saatiyle Mevlüt'ün Mecidiyeköy'deki dernekten eve dönüş saati birbirine yakın oluyordu ama Fatma istemedi bunu. Hayır, eve geç gelmiyordu. Mevlüt hangi dersten kaçta çıktığını biliyordu. Her akşam Fatma ile Fevzi'yi annelerinin yıllarca kullandığı çanaklar, tencerelerle Mevlüt'e akşam yemekleri yapıyorlardı. O yıl Fatma ve Fevzi'ye babalarından eve telefon almasını ısrarla istediler. Fiyatlar ucuzlamıştı, artık herkes evine bir hat çektiriyor, müracaatından 3 ay sonra telefonu bağlanıyordu. Masraftan kızlarının sabah akşam sağa sola telefon etmelerinden korkan Mevlüt konuyu yokuşa sürdü. En çok da Samiha'dan sabah akşam eve telefon edip kızlarını yönetmesinden çekiniyordu. Mevlüt Fatma ile Fevziye'nin Duttepe'ye gidiyoruz deyip bazı günler yalnızca Şişli'ye gittiklerini, Samiha teyzeleriyle sinemalarda, pastanelerde, alışveriş merkezlerinde vakit geçirdiklerini biliyordu. Bazen Vediha teyzeleri de Korkut'a söylemeden onlara katılıyordu. Mevlüt 1999 yazında dondurma satmadı. 3 tekerlekli arabalı eski tarz bir dondurmacı şehir merkezinde Şişli'de değil iş yapmak artık gezinemiyordu bile. O tür dondurmacılar ancak yaz öğleden sonraları eski mahallelerde sokaklarda futbol oynayan çocuklara biraz satış yapabilirlerdi ama Mevlüt'ün yavaş yavaş artan dernek işleri bu saatlere uygun değildi. Haziran ayında Fatma Lise 2'yi başarıyla bitirdikten sonra bir akşam Süleyman derneğe tek başına geldi. Mevlüt'ü Osman Bey de yeni açılmış bir yere götürdü ve kahramanımızı çok huzursuz eden bir şey istedi ondan. Süleyman. Bozkurt Lise'yi zorlukla ancak 19 yaşında bitirebildi. O da Korkut'un parayı bastırıp oğlunu ver parayı al diplomayı özel bir liseye yazdırmasıyla oldu. Geçen yılda bu yılda üniversiteye giriş sınavında bir yere giremeyince işi daha da serseriliğe döktü. İki kere arabayı çarpmış, bir kere de sarhoş kavgasına karışıp karakolluk olmuş. Babası da onu 20 yaşında askere yollamaya karar verdi. Çocuk hem isyankarlığa başlamış hem de bunalıma girip yemeden içmeden kesilmiş. Bozkurt annesine kendi gidip Fatma'ya aşık olduğunu söylemiş. Benim için onu isteyin filan dememiş. Baharda Fatma ile Fevziye Duttepe'ye geldiklerinde Bozkurt ve Turan'la aralarında yine kavga çıkmış. Kızlar da küsmüşler. Bir daha Duttepe'ye gelmemişler. Mevlüt'ün haberi yoktu bundan. Fatma'yı görememek Bozkurt'ta kara sevda olmuş. Korkut askere nişanlayıp yollayalım yoksa İstanbul'da kaybolacak dedi. Yalnızca Vediha'yı ikna etti Korkut. Samiha'dan sakladık bunu. Bozkurt'la hem babası hem ben konuştuk. Ben onunla evlenirim dedi gözlerini kaçırarak. Bana da arabuluculuk düştü. Fatma daha okuyor dedi Mevlüt. Zaten benim kızın gönlü var mı bakalım? Benim sözümü dinler mi? Ben polisten hayatta bir kere dayak yedim Mevlüt dedim. O da senin sayende. Başka bir şey demedim. 32. ayrımın sonu sayfa 393.